Ayrım 8.
Kara sakallı Senussi'nin yanında küçücük bir kız gibi duruyordu. Nikahı belediye başkanı kıydı. Hiçbir dini tören yapılmadı. Nikahtan sonra hep beraber George V'in barına gidip şampanya içtiler. Prens genç karısına evlilik armağanı olarak bir zümrüt yüzük ve zümrüt küpeler taktı. Evliliklerin ilk gecesinde Aylin, Suit'in yatak odasında soyunurken kocası yanına geldi. "Yüzüğünüzle küpelerinizi çıkardınız mı?" diye sordu. "Hayır." "Çıkartmayacak mısınız?" "Niye soruyorsunuz?" "Onları kasaya kilitleyeceğim. Sonra veririm." "Şimdi verin, aşağı yollatacağım. Sonra unutulabilir," dedi kocası. Aylin istemeye istemeye mücevherlerini kulaklarından, parmaklarından çıkarıp prensin avucuna koydu. O gece giymek için kendine krem rengi ipekten bir gecelik almıştı. Banyoya girip soyundu, geceliğini üzerine geçirdi. Aynada ince uzun silüetine baktı. Birden arkasında simsiyah parıldayan gözleri görünce irkildi. "Bunu giymenize gerek yok," dedi prens. "Taze teniniz yeterlidir. Verin bana geceliğinizi." 2-3 adımda yanına geldi. Kocası soyunmuştu. Onu ilk defa çıplak görüyordu. Bol etekli kaftanını, fesini ve uzunca topuklu çizmelerini çıkardığında heybetli havası kayboldu. Şimdi sadece çıplak başı, esmer tenli, cılız bir erkek vardı karşısında. Aylin'in ayakları çıplaktı. Senussi Aylin'den 5 karış kısa duruyordu. Başındaki sarmayı çıkarınca daha da kısalmış gibiydi. Paris sokaklarında eteklerini savururken kadınların yüreklerini hoplatan adam gitmiş, kara kuru biri gelmişti yerine. Ama gözleri hala delici nazarlarla bakıyordu. Aylin korku ve pişmanlıkla karışık bir heyecan içindeydi. Hayal kırıklığını yenmeye çalışarak yutkundu. "Gözleri çok etkileyici," diye düşündü Aylin. "Gözlerini beğeniyorum. Muhteşem gözleri var. Aşk bu olmalı." Aylin nikah sonrasında İstanbul'a giderek babasına ve diğer akrabalarına kocasını tanıştırdı. İstanbul'da basının gösterdiği ilgi ve gazetelere manşet olmak hoşuna gitmişti. İstanbul'da kaldığı sürece sık sık arkadaşlarını Hilton'daki suitine ya da çay salonuna davet ediyor, ikramlarda bulunuyor, otelin lobisindeki dükkanlardan alışveriş ediyordu. Bunlar evliliğin hoş tarafıydı. Fransa'ya döndükten sonra Aylin ev aramaya başladı. Hayatı evli bir kadının sıradan yaşamına benzemiyordu ama romanlarda okuduğu, filmlerde gördüğü, doğulu prenslerin büyülü, gizemli ihtişamından da eser yoktu yaşamında. İhtişam Türkiye'deki gazete sayfalarında kalmıştı. "Ben tek kovuk, sabahları çok geç kalkıyor, uzun bir kahvaltıdan sonra Arapça ve Fransızca gazeteleri okuyor, yatağın içinde öğlene kadar oyalanıyor, öğlenden sonrasını oturma odalarında dolaşan Araplarla geçiriyor ve yaklaşık 7 sularında dünyaya dönüp ailenle yaşamaya başlıyordu. Suitlerini dolduran adamların konuşmalarından tek bir kelime anlamıyordu Aylin. Bazen kafası şişip kazan oluyordu. Kocası ortalığa çıkana kadar da onlara ev sahibeliği yapmaya mecbur hissediyordu kendini. Bu nedenle çoğu günler erkenden Nilüfer'in evine gidiyor, bazı geceler de orada yatıyordu. Ablasında kaldığını bildiği sürece dışarıda gecelemesine izin veriyordu kocası. Zaten bazı geceler kendi de dönmüyordu oteli. Aylin verilen yanıtların doğruluğundan şüphe ettiği için sormaz olmuştu neden gelmediğini. Çoğu kez kumar oynamaya gittiğini varsayıyordu. O da birçok ırktaşı gibi hoşlanıyordu kumar oynamaktan. Evliliğin başlarında hiç para sorunu yoktu Aylin'in. Kocası her sabah tomarla para bırakıyordu Aylin'i. Gönlünce alışveriş yapıyor, pahalı mağazalardan elbiseler, ayakkabılar alıyor, arkadaşlarını yemeğe, çaya davet edebiliyordu. Ama bir süre sonra bu harcamalara da bir kısıtlama getirildi. "Ben tek kovuk," ailesi tarafından yollanan paranın eline zor ulaştığını söyleyerek ailene giderek daha az para vermeye başladı. Libya'da olacağı söz verilen, Arap geleneklerine uygun, muhteşem düğün ise hiç gerçekleşmedi. Zaten Libya'ya da hiç gidemediler. Hep ailenin düşmanlarının hükümette olduğu ya da bu düşmanların kilit noktalarını tuttuğu söylentisi vardı. Libya'ya gitmek tehlikeye atılmak olacaktı. Güya prens yıllardır Libya'da hükümet eden aileye karşı Cezayir ve Paris'te mücadele vermekteydi. Birçok akrabasının bulunduğu söylendiği Cezayir'e de gitmediler nedense. Aylin evlendiği adamın gerçekten bir prens olup olmadığından şüphe eder olmuştu. Ama değirmenin suyu her şeye rağmen akmaktaydı. Aylin'in eline para vermemekle birlikte her akşam yemeklere, oradan diskoteklere, gece kulüplerine ya da kumar oynamaya gidiyorlar, bol bol da misafir davet ediyorlardı. Ben tek kok, karısının arkadaşlarını ya da aile fertlerini ağırlamaktan hiç çekinmiyordu. Konuklarını ağırlarken su gibi para harcıyordu gözünü kırpmadan. Akşamları en lüks lokantalara ve gece kulüplerine giderken ailine verdiği kolyeleri, bilezikleri, broşları ve yüzükleri otele dönüşte kasaya kilitleyeceği bahanesiyle geri alıyordu. Böylece ailenin elinden hem Arap işi hem de Paris'in seçkin mücevhercilerinden alınma bir sürü zeynet eşyası geçiyor ama hiçbiri gerçek anlamda onun olamıyordu. Bir süre sonra Aylin her evli genç kadın gibi otelde değil de kendi evinde yaşamak istediğini belirtti kocasına. Uzun süre ev aradılar. Elbette yeni evli bir genç karı kocanın oturabileceği bir apartman dairesi değil, prenslere layık bir villa arıyorlardı. Ailenin emlakçılar aracıyla bulduğu her evi bir bahane bulup reddediyordu prens. Aylin evin hiçbir zaman bulunamayacağına kanaat getirirken Bois de Boulogne'da muhteşem bir kat Senussi'den onay aldı. Yarı döşeli katı hemen kiraladılar. Bir hizmetçi, bir de aşçı tuttular. Şoför ve korumaları zaten vardı. Aylin nihayet bir eve kavuştuğu için yeni evli bir genç kadın gibi rahat davranabileceğini sanmıştı. Aşçısına Türk yemekleri tarifleri vermek, evde partiler düzenlemek, misafir ağırlamak istiyordu. Ama kocası eve yerleşmelerinden sonra büsbütün garipleşti. Bazen günlerce yok oluyordu ortadan. Büyük milli davaların peşinde koştuğunu söylediği için fazla soru da soramıyordu Aylin. Tüm çabalarına karşılık Senussi'nin gerisindeki sırrı bir türlü çözemiyordu. Allah'tan Nilüfer Paris'teydi, hiç olmazsa onunla dertleşebiliyordu. Eve gelmediği akşamların sabahında hiç hesap sormuyor musun diye sordu Nilüfer. Nasılsa doğru yanıt almayacağımı biliyorum. Başka kadınlara mı gidiyor dersin? Biliyor musun Nilüfer, beni zerre kadar ilgilendirmiyor ne yaptı. Milli davasının da peşinde koşuyor olabilir, kadın peşinde de. Hiç kıskanmıyor musun Aylin? Tersine, eve gelmediği geceler yatağıma gönlümce serilip mışıl mışıl uyuyorum. Ona numara yapmaya da mecbur kalmıyorum. Nilüfer, kardeşinin hayatındaki dramı yeni yeni anlıyordu. Sen sevmiyorsun bu adamı. Yanıtlamadı Aylin. Boşanmak ister misin? Kabul etmez. Teyzemin dediği oldu. Kendini bir altın kafese hapsettin. Üstelik kafes altın bile değil, dedi Aylin. Aylin'in Bois de Boulogne'daki güzel evindeki yaşantısı çok uzun sürmedi. 9 ay dolmadan kendini yine 5. George'un suitinde buldu genç kadın. Prens evi boşaltmalarını söylerken bir açıklama da yapmamıştı karısına. Her saniye yanlarında olan korumalarından birinden prensin otelde kendini daha emniyette hissettiğini, kocaman bir evi korumanın zor olduğunu öğrenmişti. Otele geçince hizmetçiye, uşağa ve aşçıya yol verildi. Aylin zamanının çoğunu yine Nilüfer'in evinde geçirmeye başladı. Bir sabah bembeyaz bir suratla geldi Nilüfer'e. "Neyin var Aylin, hortlak gibisin. Makyaj yapsana biraz," dedi Nilüfer. "Nilüfer, korkunç bir şey oldu, bana yardım et." "Ne oldu, neyin var senin?" "Korkunç bir şey." "Seni dövdü mü yoksa?" "Daha neler." "Sen onu öldürdün." "Daha da kötü, hamileyim Nilüfer." Nilüfer dondu kaldı. Aylin ağlamaya başlamıştı. "O biliyor mu bunu?" "Hayır, asla bilmeyecek. Öğrenecek olursa bir daha ondan hiç kurtulamam. Bu çocuğu aldırmalıyız." "Evet, bu çocuğu aldırmalıyız," dedi Nilüfer. "Paris'te çok zor. Hemen İstanbul'a gitmelisin." "Bırakmıyor ki. Babamın hasta olduğunu söyledim ama inanmadı." "Ne yapacağız şimdi?" "Hafta sonuna doğru Cezayir'e gitme ihtimali var. Eğer gidecek olursa ancak o sırada bir şeyler yapabiliriz." "Paris'te yaptıramayız bu işi." "Burada da mutlaka kürtaj yapan doktorlar vardır. Ne olur bul onları bana." "Ben nereden bulayım onları? Deli misin sen?" "Evli arkadaşlarına sor, hizmetçine sor, kapıcının karısıyla konuş. Lütfen Nilüfer." "Ben Tek Gok Senusi'nin Cezayir'e gittiği hafta kapıcının karısının yeğenine kürtaj yapmış bir doktorun yolunu tuttular. İki kardeş ailenin ya doktor kabul etmezse diye bacakları titriyordu korkudan. Nilüfer'in de kardeşinin başına kötü bir şey gelirse diye bacakları titriyordu. "Sizi hastaneye alıp doğrudan doğruya kürtaj yapamam," dedi doktor. "Kürtaj yaptığım öğrenilirse bu benim meslek hayatımın sonu olur." Aylin atıldı. "Bu çocuğu almazsanız bu da benim hayatımın sonu olur." "Müsaade edin de anlatayım," dedi doktor. "Şimdi sizin rahminizin içine bir şey yerleştireceğim, evinize döneceksiniz. Akşam saatlerinde bir kanama başlayacak. Hemen evime telefon edin. Adresini vereceğim hastaneye gideceksiniz. Sizi hemen acile alıp geçirmekte olduğunuz kanamadan dolayı müdahale edeceğim. Böylece mecburi bir kürtaj geçireceksiniz madam." Aylin o gece Nilüfer'in evinde kaldı. Olanlardan Aziz'in haberi yoktu. Gece yarısı Aylin yatak odasının kapısını vurduğunda gerçekten çok heyecanlandı. Karısıyla baldızını hemen hastaneye koşturdu. Aylin'in niye kendine bir kenar mahalle doktoru seçtiğini bir türlü anlayamıyordu. Aylin olup bitenleri eniştesinden saklamak istememişti ama Nilüfer aralarından birinin gerçekten telaşlı görünmesinin inandırıcılık payını düşünerek kocasına gerçeği anlatmamıştı. Her şey planladıkları gibi oldu. Doktor Aylin'e düşük yapmakta olduğu için mecburi kürtaj yaptı. Aylin'in adı hastane kayıtlarına Devrimel olarak geçti. Zaten kısa ekosi eteğinin ve poplin bluzunun içinde titreşen, saçları alnına yapışmış, ürkek, sıska kızın prensese benzer hiçbir tarafı yoktu. O geceyi hastanede geçirip ertesi gün Nilüfer'in evine çıktı. Ben Tek Kok, Aylin'i ablasının evinde aradığında Aylin'in midesinden rahatsızlandığını, muhtemelen yedikleri istiridyeden zehirlendiğini, birkaç gün kardeşine evde bakacağını söyledi Nilüfer. Aylin'e kürtajdan sonra bir durgunluk gelmişti. Oysa o kadar istediği bir şey gerçekleştiği için onun memnun olacağını zannetmişti Nilüfer. Hastanede bayılması için yüzüne maskeyi kapattıklarında Aylin kendinden geçmeden evvelki o bir an içinde yüz yüze gelivermişti hayatının gerçeğiyle. Bir esirdi o. Çarşaflara, peçelere bürünmemişti gerçi ama dört bir yanında görülmez demirlerden parmaklıklar duruyordu. Kollarını yana doğru açtığında bu parmaklıklara çarpıyordu elleri. Aylin ne yapıp etmeli? Bu parmaklıkların arasından süzülüp çıkmayı becermeliydi. Ancak ondan sonra çırpabilirdi kanatlarının mavi ufuklarına doğru. Yepyeni ufuklara ve onu bekleyen hayata. Senusi Paris'e döndüğünde Aylin korka korka boşanma konusunu açtı kocasına. Belki prens kendi dilini konuşan, kendi sorunlarını anlayan bir Libyalı hanımla daha mutlu olabilirdi. Aylin Libya'da olan olaylarla gönülden ilgilenemiyor, kocasına istediği desteği veremiyordu. Bizde boşanma olmaz diye kestirip attı Senussi. Ama İslam'da boşanma var. Kadınlar bile boşanmak isteyebiliyor dedi Aylin. Siz ne zaman öğrendiniz İslam'ın gerçeklerini? Benim de Müslüman olduğumu unutuyorsunuz. İslam'da boşanma olabilir ama benim ailemde uygulanmaz bu. Siz de benim ailemsiniz dedi Senussi. Yazın Aylin babasını görmek için İstanbul'a gitmek istedi. Ben Tekkoğuk Senussi siyasi sorunlarla uğraştığı zor bir dönem geçiriyordu. Tüm dikkatini Libya'da olup bitenlere vermişti. Karısının ailesiyle uğraşacak hali yoktu. Nilüfer ile birlikte gitmesine izin verdi. İki kardeş uçakla İstanbul'a gelip Cemal Bey'in Şişli'deki evine yerleştiler. Aylin hemen arkadaşlarını ve kuzeni Tülin'i aradı. Tülin o yaz Koç ailesinin yeğeni Sami Aktar ile evlenecekti. İstanbul Sosyetesi Moda Kulübü'nde yapılacak bir düğüne hazırlanıyordu harıl harıl. Yıllar sonra Aylin ilk flörtü Erkan Mermerci ile karşılaşacaktı düğünde. Bu düğünde çok hoş ve şık olmalıydı. İstanbullular onu mutlu bir prenses olarak görmeliydiler. Kendine pahalı bir elbise almıştı Dior'dan. Ama takmak istediği mücevherler Paris'teki otelin kasasındaydı ne yazık ki. Uzun zamandan beri görmediği akrabalarını da çok özlemişti. Kendisini tenkit edip duran Esma teyzesini bile görmek istiyordu. Her gün Betin, Claire ve Feride ile buluşuyor, ilk gençliğinin sorunsuz günlerini dönmek için çaba harcıyordu. Ama gençlik arkadaşları da değişmişti. Betin, kolejdeyken flört ettiği Ender Aka ile evlenmiş, bir bebek bekliyordu. Claire, Erdoğan Tambay ile evlenmişti. Aylin'in kuzeni Semra evlenip Ankara'ya yerleşmiş, iki çocuğu olmuştu. Semra'nın kardeşi Orhan Kulin siyasalı bitirip dış işlerine girmişti. İlk posta olan Brüksel'e tayini çıkmıştı. Ayşe Kulin Londra'da yaşıyordu ve ikinci çocuğuna hamileydi. Buket evlenmişti, Sevgi evlenmişti. Herkes ya evliydi ya çocuk bekliyordu. Hiçbiri prenses değildi ama hepsinin severek evlendikleri ve sevgileri bittiğinde boşanabilecekleri genç kocaları vardı. Aylin hiç boşanamayacağı bir adamla evlenmişti. Küçük flörtlerin dışında aşkı yaşamamıştı henüz. Aşkı hiç tatmamıştı ve bu gidişle de tadamayacaktı. Ne çabuk geçiyordu zaman. Çocukluk, gençlik, okul yılları, sorumsuz, sorunsuz günler ne çabuk geçiriveriyordu. Yazı İstanbul'da bu ruh haliyle yaşamaya başladı Aylin ve hasretini çektiği aşkı yaz sonuna doğru Paris'e dönmeden birkaç hafta önce buldu. Polat. Yeniköy'de Bala Saf Yurtlu'nun bahçesinde bir yaz partisine davetliydiler. Bir sürü genç kız ve genç erkek mehtabın pırıltısıyla aydınlanan bahçede romantik parçaları dinleyerek dans ediyorlardı. Aylin bahçe duvarına kollarını dayamış muhteşem boğaz manzarasını seyrediyordu. ''Hey Parisliler, siz tanışmıyor musunuz?'' dedi Bala. Aylin döndü, Bala'nın yanındaki gözlüklü genç adama baktı. ''Yok, tanışmıyoruz. O zaman ben tanıştırayım sizi. Bu Polat Saran. Sorbon'da öğrencidirler. Bu hanımefendi de Prenses Aylin.'' ''Osmanlı hanedanından mısınız?'' diye sordu genç adam. ''O kadar asil değilim. Sadece Libya kralının yeğeninin eşiyim.'' ''Eşiniz nerede?'' ''O Paris'te.'' dedi Aylin. ''Aman ne iyi.'' dedi Polat. ''O halde benimle dans eder misiniz?'' Aylin gençlerin dans ettiği terasa doğru yürüdü. ''You are my destiny.'' diye bir şarkı çalmaya başladı. Polat Aylin'in narin bedenine sarıldı. ''Keşke Libya kralının yeğeninin eşi olmasaydınız.'' dedi yavaşça. ''Keşke Paris'te benim gibi bir öğrenci olsaydınız Aylin.'' ''Bir yıl önce öyleydim.'' dedi Aylin. ''Her şey ne çabuk değişebiliyor değil mi?'' Polat Saran, Aylin'i ertesi gün evinden telefonla aradı. ''Denize girmek için Kilyos'a gelir mi?'' diye soruyordu. Aylin yarım saat sonra elinde plaj çantası kapısının önünde alınmayı bekliyordu. Polat'ın çoğu yeni köylü gençlerden kalabalık bir arkadaş grubu vardı. Her gün bir başka plaja denize girmeye, akşamları da o yıllarda moda olan Yeşilyurt'taki mini kulüpte ya da Yeniköy'deki Çikita'ya gidiyorlardı. Sık sık da gençlerin evlerinde partiler veriliyordu. Aylin kendi yaş grubunun içindeki insanlarla deli gibi eğleniyordu. Babası yaşındaki kaftanlı, sarıklı Senusi'den ve yanından hiç eksik etmediği, dillerini bile anlamadığı esmer erkek kalabalığından uzakta, yaşının hayatını yaşamaktan memnundu. Yeni edindiği arkadaşlarının çoğu, onun değil bir prenses, evli bir kadın olduğuna bile inanmıyorlardı. Paris'e dönünce çok arayacaksın bu günleri, dedi Nilüfer. Nilüfer, benim hayatım zaten böyle olmalıydı. Sana bunu anlatmaya çalışanları dinlemedin ki. Annem ölmüştü, bunalımdaydım. Yaptığın işin saçmalığına mazeret arama. Hele rahmetli annemi bu işe hiç karıştırma. Beni azarlayıp durma, hatamı kabul ediyorum. Kabul etmekle mesele hallolmuyor. Bakalım nasıl sıyrılacaksın bu işten, dedi Nilüfer. Kardeşinin bir kapana sıkışmış olduğunun farkındaydı. Hatası büyük de olsa hayat boyu cezalandıramazdı Aylin. Daha çok gençti. Mutlaka bir yolu olmalıydı Senusi'den kurtulmanın. Kendini de bir yerde sorumlu tutuyordu Nilüfer. Kardeşinin evliliğine kesin tavır koymamış olduğu için. Üstelik annesi ölürken Aylin'i ona emanet etmişti. Tıpkı doğumunda olduğu gibi. Ben gittikten sonra onun annesi sen olacaksın. Onun her zaman kolla, hiçbir zaman yalnız bırakma Nilüfer, demişti. Bu duygular içinde kardeşinin gençliğini doyasıya yaşadığı bu yazı ona zehir etmek istemedi. Babasının endişelerine rağmen Aylin'i rahat bıraktı. Gönlünce gezdi, eğlendi Aylin ve Paris'e Polat'a sırılsıklama aşık olarak döndü. Nihayet tanımıştı aşkı. Polat, Türkiye'nin önde gelen birkaç armatöründen birinin oğluydu. Galatasaray'ı bitirdikten sonra tahsil için Paris'e yollanmış, Sorbonne Üniversitesi'ne girmeyi başarmıştı. Tahsilini yaptığı ticaret hukukunun yanı sıra sanata ve edebiyata, felsefeye meraklı, ruhen de yaşıtlarının çok ilerisinde derinliği olan bir gençti. Ailenin kişiliğinde bugüne kadar hiç rastlamadığı bir kadınla karşılaşıyordu. Aylin dünya boyutlarında yaşamıyordu sanki. Bir hayali sahnede tiyatro yapar gibiydi. İnsanlara, olaylara, durumlara, bilinen kalıpların dışında bambaşka yöntemlerle yaklaşıyordu. Onunla her olay kişisel ilişkiler bazında yaşanıyordu. Her olay milimetrik kaymalarla kendi gerçeğinden başka boyutlara çekiliyordu. Ölçülerin başka değerlere oturduğu özel bir dünyası vardı Aylin'in. Onun doğruları herkesinkinden değişikti. Onun yanlışlıklarına gelince zaten yanlışları yoktu ki.